Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Felix Martin tarafından yazılan Money the Unauthorized Biography, paranın ne olduğu sorusunu ekonomi tarihi, siyaset ve finans üzerinden yeniden ele alan kurgu dışı bir çalışmadır. Kitap, parayı cebimizdeki banknotlar, madeni paralar ya da altınla özdeşleştiren yaygın görüşe itiraz eder. Martin, paranın esas olarak borç ve alacak ilişkilerini kaydetmeye yarayan toplumsal güvene dayalı bir hesap sistemi olduğunu savunur. Bu yaklaşım, paranın tarihini yalnızca ticaretin gelişimi olarak değil, devletlerin, bankaların, sınıfların ve yurttaşların güç mücadelesi olarak okumayı gerektirir. Yazar, Yap Adası'ndaki taş halkalardan antik Yunan dünyasına, altın standardından modern bankacılığa ve 2008 finans krizine uzanan geniş bir çerçeve kurar. Amaç, finansal sistemin neden sık sık istikrarsızlaştığını anlaşılır kılmak ve para politikasının teknik uzmanların alanıyla sınırlı olmadığını göstermektir. Kitap, tarihsel anlatıyı güncel ekonomik tartışmalarla birleştirerek paranın toplumsal rolünü sorgular. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, para, nesne değil, devredilebilir borç ilişkilerinin düzenidir. Martin kitabın temelinde paranın bir mal ya da fiziksel nesne olduğu fikrine karşı çıkar. Ona göre altın, gümüş, banknot veya dijital bakiye para sisteminin görünür araçlarıdır fakat paranın kendisi değildir. Para için gerekli olan 3 unsur vardır. Önce herkesin değerleri karşılaştırabilmesini sağlayan soyut bir hesap birimi gerekir. Ardından kimin kime ne kadar borçlu olduğunu izleyen hesaplar bulunmalıdır. Son olarak bu alacak ve borçların başkalarına devredilebilmesi gerekir. Bir kişinin alacağı, başka bir kişinin borcunu kapatabiliyorsa, bu ilişki para işlevi kazanır. Bu çerçeve, modern banka mevduatlarını anlamayı özellikle kolaylaştırır. İnsanların gündelik harcamalarının büyük bölümü banknotla değil, bankaların hesap kayıtlarında yapılan değişikliklerle gerçekleşir. Martin, bu nedenle parayı sadece değişim aracı diye açıklayan ders kitabı anlatısının yetersiz olduğunu ileri sürer. Para, aynı anda hesap tutma, ödeme yapma ve borçları tasfiye etme düzenidir. Bu yorum, paranın değerinin metalin içeriğinden değil, kurumlara ve karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirileceğine duyulan güvenden doğduğunu vurgular. İkinci olarak, takas kökeni anlatısına karşı para tarihini hesap ve güven üzerinden okumak. Kitap. Paranın önce takasın zorluklarını çözmek için ortaya çıktığı yönündeki tanıdık hikayeyi eleştirir. Bu hikayede insanlar malı malla değiştirmekte zorlanır, sonra herkesin kabul ettiği bir mal seçilir ve para doğar. Martin, tarihsel kayıtların bu sıralamayı yeterince desteklemediğini düşünür. Birçok toplumda insanlar önce karşılıklı borç, vergi, haraç veya saray muhasebesi gibi kayıtlı yükümlülükler içinde yaşamıştır. Fiziksel para araçları ise çoğu kez bu geniş hesap düzeninin yanında gelişmiştir. Yap Adası'ndaki büyük taş halkalar örneği bu düşünceyi görünür hale getirir. Bazı taşlar yerinden oynamasa, hatta denizde kaybolsa bile, topluluk kimin hak sahibi olduğunu kabul ettiği sürece servet ve ödeme aracı sayılabilmiştir. Martin için burada belirleyici olan taşın maddi faydası değil, ortak kayıttır. Bu yaklaşım Türkiye açısından da tanıdıktır. Osmanlı maliyesinde vergi, borç ve devletin ödeme yükümlülükleri yalnızca elde dolaşan sikke miktarından daha geniş bir mali düzenin parçasıydı. Kitap, para tarihini nesnelerin tarihi olmaktan çıkarıp, güvenilir kayıtların, siyasi otoritenin ve toplumsal kabulün tarihi haline getirir. Üçüncü olarak, devlet, bankalar ve toplumsal sınıflar para üzerinde birlikte mücadele eder. Martin, paranın hiçbir zaman siyasetten bağımsız, kendiliğinden işleyen nötr bir araç olmadığını savunur. Hangi birimin hesap ölçüsü olacağına, hangi borçların ödeme kabul edileceğine ve kriz zamanında kimin destekleneceğine ilişkin kararlar doğrudan güç dağılımını etkiler. Bu nedenle para tarihi, hükümdarlar ile tüccarlar, devletler ile özel bankalar ve borçlular ile alacaklılar arasındaki gerilimleri de içerir. Yazar, Batı'daki para düşüncesinin antik çağdan itibaren egemenlik ile ticari hayat arasındaki bu gerilimle biçimlendiğini anlatır. Devletin para yaratma ve vergi toplama gücü, özel finansın kredi yaratma kapasitesiyle sürekli ilişki içindedir. Modern merkez bankacılığı da bu ikili yapının sonucudur. Merkez bankaları kamu otoritesine dayanır fakat bankacılık sistemi içinde yaratılan mevduat parası özel kurumların faaliyetleriyle genişler. Martin, bu yapının anlaşılmamasının finansal tartışmaları daralttığını belirtir. Faiz, enflasyon, kamu borcu veya banka kurtarmaları yalnızca teknik başlıklar değildir. Bunlar, riskin kim tarafından taşınacağı ve ekonomik imkanların nasıl dağıtılacağı sorularını içerir. Kitap, bu yüzden para politikasını demokratik tartışmanın dışında bırakmamak gerektiğini öne çıkarır. Dördüncü olarak, 2008 krizi. Para sisteminin yanlış tasarlanmasının sonucu olarak ele alınır, kitabın güncel hedeflerinden biri. Küresel finans krizini sıradan bir piyasa kazası gibi görmemektir. Martin, krizin arkasında para ve kredi sisteminin nasıl çalıştığına dair yetersiz anlayış bulunduğunu savunur. Bankalar kredi verdikçe yeni mevduat ve ödeme gücü yaratır, ancak bu süreç güven, likidite ve borçların geri ödenebilirliğiyle ayakta kalır. Finansal kurumlar kısa vadeli yükümlülüklerle uzun vadeli ve riskli varlıkları finanse ettiğinde güven kaybı hızla ödeme sisteminin tamamına yayılabilir. Gölge bankacılık olarak anılan, banka benzeri işlevleri daha az görünür biçimde üstlenen yapılarda bu kırılganlığı büyütür. Martin açısından sorun, yalnızca bazı kurumların aşırı risk alması değildir. Daha derinde para yaratma yetkisiyle kamunun istikrar sorumluluğu arasındaki kopukluk vardır. Kriz anında devlet ve merkez bankaları sistemi korumak için devreye girer. Fakat kriz öncesindeki kazançlar çoğu zaman özel alanda kalmıştır. Bu durum, finansal düzenlemenin adalet boyutunu gündeme taşır. Martin, para sisteminin özgürlük sağlayabilmesi için güvenilir ödeme düzeni, denetim ve kamusal sorumluluk arasında daha açık bir bağ kurulması gerektiğini düşünür. Son olarak, tarihsel örnekler. Para reformunun mümkün ama tartışmalı olduğunu gösterir. Martin, geçmişteki para düzenlerini yalnızca renkli anekdotlar olarak kullanmaz. Antik Yunan, John Locke, John Law, altın standardı, Sovyetler Birliği'nin parayı ortadan kaldırma girişimi ve modern finans gibi örneklerle farklı para tasarımlarının farklı toplumsal sonuçlar doğurduğunu gösterir. Böylece bugünkü sistemin doğal ve değişmez olduğu fikrine karşı çıkar. Para kurumları insan eliyle kurulmuştur. Bu yüzden yeniden tasarlanabilir. Kitabın vardığı yer, finansal istikrarın ve daha adil bir servet dağılımının para düzeninden ayrı düşünülemeyeceğidir. Yine de Martin'in reform önerileri kitabın en tartışmalı tarafıdır. Bazı eleştirmenler, para ile borç arasındaki ilişkiyi fazla geniş yorumladığını ve tarihsel ya da iktisadi karşı görüşleri yeterince dikkate almadığını belirtmiştir. Özellikle her borç ilişkisinin para olmadığı, devredilebilirlik ve genel kabul gibi koşulların ayrıca değerlendirilmesi gerektiği itirazı önemlidir. Bu eleştiriler, kitabın ana sorusunu zayıflatmaktan çok onu daha verimli hale getirir. Oker, paranın siyasi niteliğini kabul ederken reformların kurumsal ayrıntılarının belirleyici olduğunu da görür. Martin'in asıl katkısı, para hakkında değişim talep etmeden önce onun hangi kurumlar aracılığıyla üretildiğini ve kimin yararına işlediğini sormaya zorlamasıdır. Sonuç olarak Money the Unauthorized Biography ekonomiyle profesyonel olarak ilgilenenler kadar bankacılık krizleri, enflasyon, kamu borcu ve merkez bankaları hakkında daha sağlam bir düşünme zemini arayan genel okur için de uygundur. Finans terimlerine tamamen yabancı olanlar bazı bölümlerde dikkatli ilerlemek zorunda kalabilir. Buna karşılık Martin'in tarihsel örnekleri ve doğrudan anlatımı, soyut görünen para meselesini gündelik hayatla ilişkilendirmeye yardımcı olur. Kitaptan alınacak en önemli düşünsel fayda, para miktarı, faiz oranı ya da banknot basımı gibi başlıkların tek başına teknik kararlar olmadığını kavramaktır. Herbiri, güvenin nasıl üretileceği, borçların nasıl dağıtılacağı ve devletin ekonomik hayattaki sorumluluğunun ne olacağıyla bağlantılıdır. Kitabı benzer popüler ekonomi çalışmalarından ayıran özellik, parayı yalnızca piyasaların kullandığı bir araç olarak değil, tarih boyunca oluşmuş bir hesaplaşma ve iktidar sistemi olarak ele almasıdır. Birçok para tarihi, sikkelerin, altının veya merkez bankalarının kronolojisine ağırlık verir. Martin ise bu kronolojiyi paranın tanımı üzerine süren teorik tartışmayla birleştirir. Elbette borç merkezli para açıklamasına ve reform yönüne katılmayan iktisatçılar vardır. Bu nedenle eser, son sözü söyleyen tarafsız bir başvuru kaynağından çok, güçlü ve tartışmaya açık bir yorum olarak okunmalıdır. Tam da bu niteliği, okuru yerleşik açıklamaları sınamaya ve güncel finans haberlerini daha eleştirel değerlendirmeye yöneltir. Destek olmak isterseniz Felix Martin, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.